أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dersimizin bugünkü konusu insanlığı esir alan faiz. Müslümanlar her gün 5 vakit namazda okudukları ayette Fatiha suresinde İyyâke na'bud ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz ayetini tekrarlarlar. Allah'tan başkasına kulluk, Allah'ın asla kabul etmeyeceği bir durumdur ve şirk sayar. Şirk günahını da Allah affetmez. Din Allah'ın dinidir. Allah'tan başkasının dini de var. Allahü Teala Araf suresinin 30. ayetinde din konusunda insanların iki gruba ayrıldığını bildiriyor. Ferikan heda ve ferikan hakka aleyh muttalale. Bir grup vardır ki Allah onları doğru yolda kabul etmiştir. Bir başka grup vardır ki sapıklık onlara hak olmuştur. Yani sapıklığı hak etmişlerdir ve onlara sapık denir, yoldan çıkmış kişilerdir. Peki bunlar niye böyle? اِنَّهُ مُتَّقَذُ الشَّيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ Bunlar şeytanları kendilerine yakın dost kabul eder. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Kendilerini de doğru yolda hesap ederler. Şimdi bunu faiz esasından anlamaya çalışırsak şunu görürüz. Borç Arapçada deyn diye tanımlanır. Din, Allah'ın dini. Din ile deyn aynı kökten kaynaklanmış iki kelimedir. Aslında din, kişinin Allah'a olan borcuna karşı üstlenmiş olduğu görevidir. Dolayısıyla bu dinin sahibi Allah-u Teala'dır. O ne derse onu yapmak zorundayız. Kulluğu yalnız Allah'a yaparız. Kulluğu yalnız Allah'a yapmak hürriyetin doruk noktasıdır. Çünkü herkes çok iyi bilir ki bütün kanunları ve kuralları koyan Allah'tır. Kulluğu Allah'a yaptığınız zaman da dünyanın en hür ve en güçlü insanı olursunuz. Ama diğer din anlayışlarında Allah'tan başkasına kulluk olur. İşte borcu kullanarak insanları kendilerine kul yapan büyük bir kesim vardır. İşte bunlar faizcilerdir. Bunlar borç verirler. Karşı taraf çalışır, kazanır, gece gündüz uğraşır. Bunlar yatar, keyiflerine bakar. Verdikleri borçtan dolayı gelir elde etmeye çalışırlar. Bir insan bir iş yapmak için paraya ihtiyaç duyabilir. Ama o aldığı parayla kazanç sahibi para kazanabileceğini hiçbir zaman kesinleştiremez. Sadece tahmin eder. Bir gün büyük iş adamlarıyla beraber bir sofrada yemek yiyoruz. En büyük zenginlerden birisinin CEO'su, yöneticisi bana işte yanımda beraber oturuyoruz. Kulağıma şunu söyledi. Ya dedi, faiz haram, hadi yasak. E benim bir işim var. Çok güzel bir projem var. O projeyi gerçekleştirmek için paraya ihtiyacım var ama para yok. Onu nasıl gerçekleştireceğim? Dedim ki bak, şimdi sen iş hayatının içinde yaşayan bir insansın. Ekonominin nasıl yürüdüğünü çok iyi bilirsin. Bir gün şu çok iyi gidiyor dersin, bir mal verirsiniz, bir tane bile satamazsınız. Bazen de hiç beklemediğiniz açılmalar olur, satarsınız. Şimdi söyle bana bakayım. Mesela senin kaç liraya ihtiyacın var? 1 milyon diyelim, tamam dedim. Ne zaman vereceksin? 6 ay sonra, tamam. Peki dedim, ben sana 1 milyon borç versem, verdim şimdi sana 1 milyon borç. 6 ay sonra bana 800 bin lira ver. 200 bin lira da benim hediyem olsun. Faiz istemiyorum. Söyle bana, sen 6 ay sonra o parayı bana ödeyebilir misin? Bak sen öyle kafası şartlandırılmış ekonomistlerden değilsin. Hayatın içinde bir kişisin. Söyle bana dedim. Biraz düşündü. Ödeyemem dedi 6 ay sonra. Aldığı parayı tamamen harcaması lazım ki sonra yaptığı üretimle yeni para elde etmesi lazım. 6 ay sonra ödeyemem. Ne yapacaksın? Ha, şimdi anladım. Tekrar bir başka yerden borç alacaksın. Oradan alacaksın, oradan alacaksın. Ve giderek işin kaybolacak. Onun için bu, ben borç versem ondan, hadi 1 milyon verdim, 1 milyon 100 bin lira getir desem, adam uğraşacak 1 milyon 100 bin lira için. Getirip getirmeyeceği belli değil. Peki benim alacağımı garanti etmem için ne yapmam lazım? Ondan teminat istemem lazım. Ya gayrimenkuller olacak, onları ipotek edecek, ya da herhangi bir işte bankadan, şuradan buradan bir garanti verecek. Ben alacağımı garanti altına almadan kesinlikle ona borç vermem. Faizli sistem öyledir. Peki garanti altına aldı. Gitti. İşte bir yıllık borç aldı. Bir yıl sonra ödeyemedi. O zaman o kişinin elinden bir sürü malları alınır. Alınmaması için tekrar borç alır. Tekrar borç alır. Bir müddet sonra bakarsınız ki batmaya başlamış. Şimdi Allahü Teala Bakara suresinin 276. ayetinde diyor ki: Yemhakullahu riba ve yurbi sadakat. Allah faizli işlemleri daraltır. Faizli işlemleri daraltır. Sadakaları da geliştirir. Sadaka ne demek? Zekat. İşte zekat veriyorsun birisine. Tevbe suresinin 60. ayetinde zekat diye tanımladığımız kelimeler Allah sadaka kelimesiyle ifade eder. Zekat nedir? Zekat, zenginden fakire verilen, ihtiyaçlı olan kişilere verilen yardımlardır. O yardımlara hak kazananlardan bir grubu da borçlu olan kimselerdir. O 8 sınıftan bir sınıfta borçlu olan kimselerdir. Şimdi ben mesela Fatih Hoca'ya 100 lira ihtiyacı var, 100 lira sadaka versem, bu 100 lira benim elimden çıkar değil mi? Gitti. 100 lira gitti. Ama onun yerine 100 lira borç verip de desem ki bana işte şu kadar zaman sonra 110 lira vereceksin, benim 110 lira alacağım oluyor. Para gitmiyor elimden. Peki nasıl oluyor ki sen 100 lirayı veriyorsun, ya da 1 milyon lira veriyorum diye 1 milyonu veriyorsun ve bundan dolayı gelir elde ediyorsun. Nasıl oluyor? Peki 1 milyon verip 1 milyon 100 bin lira alacağın zaman da daralma oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi mesela parayı damarlardan dolaşan kan gibi düşünün. Kanı vücutta hiçbir organ üretmez. Değişik organların ürettikleri şeyin birleşmesiyle oluşur. Kanın miktarında artma azalma kolay kolay olmaz. Kan sürekli dolaşıyor olmalıdır. Dolaştığı zaman işte hazmedilmiş olan gıdaları alır, hücrelere götürür. Hücrelerin ürettiklerini alır. Bazılarını atılması için işte bağırsaklara ve idrar torbasına götürür. Bazılarını da başka hücrelere götürür. Ama kan sürekli dolaşır. Oradan tekrar şeye gelir, kalbe gelir, tekrar dolaşır. Tekrar hiçbir zaman için durmaz. Ama herhangi bir şekilde kana müdahale yapıldığı zaman bu defa vücutta kan dolaşımında problemler çıkmaya ve vücut hasta olmaya başlar. İşte banka devreye girdiği zaman paraya müdahale ediyor. Mesela şeye diyor ki, hücreye diyor ki şey, kan damarı, ben sana şu kadar işte kanla birlikte gidiyor bütün ihtiyaçları, şunu veririm ama bana ilave şu kadar kan vereceksin. O hücre kan üretemiyor ki. Şimdi şeyi düşünün. Mesela şimdi Erdem Hoca var yanımda. Sen bir sürü üretimler yapabilirsin. Para üretebilir misin?
Mümkün değil.
Hiç mümkün değil. Para üretsen hemen en büyük suçlu sayılır ve şey yaparsın. Tamam. E peki üretemediğim bir şeyi sen bana nasıl şey yapabilirsin? Borçlanabilirsin. Ama şimdi şeyde sadakalarda mesela diyelim ki şimdi Fatih Hoca'nın 1 milyona ihtiyacı var. Ben buna 1 milyon lirayı verdiğim an ne yapacaksın sen? Bütün borçlarını ödeyeceksin değil mi? İhtiyaçlarını alacaksın. Belki akşama kadar 5 kuruş para kalmaz cebinde. Ama senin o paran vücutta dolaşan kan gibi dolaşmaya başlayacak. İşte birisine borcunu verdiğin zaman onu da başkasına borcu varsa onu verecek. Mesela yanında işçi çalıştırıyorsa onun ücretini verecek. O işçi gidecek, ev kirasını ödeyecek, çoluk çocuğuna bir şeyler alacak. İşte onun alışveriş yaptığı bakkal şunu alacak, bunu alacak. Böyle bir sürü yani o kanın dolaştığı bütün hücrelerin kan dolaşımından yararlanması gibi senin para elinden çıktığı zaman o dolaşımla herkes o paradan yararlanır. Ve herkes yeni üretimler yapabilme ve herkes mevcut üretimlerini satabilme hakkı şeyin imkanına kavuşur. Ama paraya müdahale ettiğiniz an bütün bunlar durur. İşte şey de Allah-u Teala diyor ki Allah faizi işlemleri daraltır. Niye daraltıyor? E tabii kana müdahale ettiğiniz zaman bir sürü organlara şey gidemeyecek. Vücudun ürettiği gıda işte şeyler oksijen falan gidemeyecek. O hücreler ölmeye başlayacaklar. O zaman vücutta anormallikler ortaya çıkacak. İşte bu mah kelimesi o şeyin ayın 14'ünde yavaş yavaş onun azalarak hilal şekline dönmesi gibi şeyi ifade eder. Siz faizi bir borç aldığınız zaman öf be bir rahatladım dersiniz. Tamam problem çözüldü. Ama yavaş yavaş azalır. Bir müddet sonra da ayın batması gibi artık kaybolur gider. Yani şöyle bir şey aklıma geliyor. Bundan belki 30 sene, belki 40 sene önce olabilir. Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından bir tanesi bana dedi ki ya hocam işte şu kadar paraya ihtiyacım var. İşte sen bunu faizsiz olarak o zaman işte faizsiz bankalar kurulmuş, finans kurumları. Bunu sağlayabilirim. Tamam dedim. Gittim genel müdürüyle görüştüm birisinin. Tamam dedi yaparız. Sonra ona telefon ettim. Ya gerek kalmadı dedi. Ben falanca bankadan kredi aldım. Babası da iyi tanıştığım mümin bir insandı. O iş sahibi oranın sahibi hani Avrupa'ya büyük ölçüde ihracat yapıyorlardı. Neyse orayla iş yapan başka küçük esnaflar ortak olanlar var. Dedim ki derhal buradan ayrılın. Bunlar batacak. Siz de batmayın. Ya öyle. Onlar dinlediler ayrıldılar oradan. Kısa sürede battı. Şimdi peki şimdi diyeceksiniz ki büyük firmalar niye batmıyor? Ya batıyor da bunlar aslında para babaların taşeronu durumunda. Yani yine bir büyük iş adamı ki bugün Türkiye'de herkes tanır. Bir gün bana dedi ki ya hocam dedi sen her zaman işte faizin aleyhinde konuşuyorsun. Ben ya biz ne yapalım yani kredi olmadan işlerimizi nasıl yürütelim? Dedim ki bak. İnsanların büyük iş adamı olarak bildikleri para babaların taşeronu değil mi? Hemen sustu. Şimdi mesela bugün internette istatistiklere baktık. Fatih Hoca onları kaydetti. Türkiye'nin bütçesi ne kadar?
11 trilyon 89 milyar.
2024 evet. Bütçesi 11 trilyon
89 milyar.
89, 90 milyardı. Daha yuvarlak olsun. Peki devlet bu bütçeden her ay çalışanlara maaş verecek değil mi? Ondan sonra bir sürü şeyin ihtiyacını karşılayacak. Bir sürü yatırım yapacak. Vatandaşa yardımcı olması lazım. İşte yani bu 11 trilyonla devleti geçindirmek çok zor bugünkü şartlar altında. Peki bankaların kredi piyasadan hacmi, kredi alacakları ne kadar?
Kredi hacmi 14 trilyon.
14 trilyon lira bankaların kredi alacakları. Kredi 14 trilyon lira kredi alacakları. Peki bunu faiz olarak veriyorlar. Bugün Türkiye'deki ortalama faiz %50. Seneye ne yapacaklar? 7 trilyon lira alacaklar. Bu 7 trilyonu nereden bulacaksınız? Türkiye'nin bütün parası ne kadar? Piyasadaki parası.
Kağıt para olarak 485
milyar. 485 milyar. Tüm para 485 milyar. Ya tüm para 485 milyarken bankaların nasıl 14 milyar 14 trilyon alacağı oluşur? Çünkü bankalar o 485 milyarın %8'i kadar ancak paraları vardır. Hadi %10'u kadar olsun. Olsun 48 milyar, 50 milyar paraları olsun. Ve onlardan onu günlük işleri için bile bulamazlar. Çünkü o para o şeyde kendi günlük işlemleri için yetmez yani bankalara. Tüm bankalar açısından düşündüğün zaman ne yapıyor? Olmayan parayı dijital ortamda artırıyor. 48 milyardan 40 kuruş bile vermeden 40 kuruş bile vermeden 14 trilyon piyasaya borç veriyorlar. İnanılmaz bir zulüm sistemi var. Ya böyle bir ülkeyi bırakın, böyle bir ekonomi yönetilebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Halbuki şimdi eğer Allah-u Teala'nın koyduğu sisteme şey yaparsak, bak Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinin 275. ayetinde faiz yiyenlerin davranışı şeytanın çarpıp sarstığı kimsenin davranışı gibidir. Bu şundan dolayıdır. Derler ki ya alım satım da faiz gibidir. Yani faizli işlem gibi. Faiz işlem neyse alım satım da o. Nasıl? Ya işte 100 lira veriyorsun. Tamam bir ay vadeli bunu 110 liraya alıyorsun. Bu neyse 100 lira verip 110 lira almak da aynı. Kardeşim sen 100 liraya bunu aldığın zaman bu adam eğer bu üretimi yapıyorsa bir ay sonra bunların iki tane de üretebilir. Ama 100 lira verip 110 lira istediğin zaman adamın üretemediği parayı istiyorsun ondan. Mümkün değil, üretemez ki. Üretemez. Bak bugün devletin para üretme yetkisi olmasına rağmen bakın bankaların yaptığı üretimi görmüyor musunuz? İnan, ne yapıyorlar? Hiçbir çalışma yok. Hiçbir yani böyle bir çöp bile ülkeye kazandırdıkları yok. Yata yata tüm dünya bu Türkiye'de. Amerika bizden daha kötü durumda. Bütün dünyada böyle. Ne yapmış oluyorlar bu parayla? Devletin gırtlağını sıkıyorlar. Yöneticiler ay başı maaş ödemek zorunda kaldıkları zaman tabi bize yansımıyor. Kim bilir neler yapıyorlar. İşte falan yere şunu yapmak, falan yere bunu yapmak lazım geldiği zaman. Ne yapmış oluyorlar? İnsanları kendilerine köle yapıyorlar. Esir yapıyorlar değil mi?
Tabii.
Tam bir esir oluyor yani. Yani bir kölelik sistemi söz konusu bugün bütün dünyada. Onun için Allah'tan başkasına kulluğu yasaklayan İslam'ın faize cevaz vermesi asla düşünülemez. Böyle bir şey olmaz.
Ama zaten Kur'an faizi değil, ribaya cevaz vermiyor hocam.
Faiz Kur'an'da olan bir şey değil biliyorsunuz. Arapça olmasına rağmen Kur'an'da geçmiyor.
Riba o Kur'an'da söylenen.
Kur'an'da öyle, faiz öyle, geçmiyor da ribaya geçiyor. Ya kardeşim gerçekten yani şimdi bütün mesele şu. Bir insan eğer dine uymak istemezse dini kendine uydurur. Bu defa kelimelerle oynar, cümleleri parçalar ve kendi kafalarına göre yeni bir din uydurmaya çalışırlar. Halbuki bak riba yani Allah-u Teala şey yapıyor mesela şeyde Rum suresinin 39. ayetinde şöyle diyor. Ve ma ateytum min riben liyerbuve fi embalinas. İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz şeyler. Fela yerbu indallah. Allah katında artmaz. İnsanların malları içinde artsın. Ne demek? Malı olmayan bir adama faizi borç verilir mi? Ama yani, bu adamlar ne diyor?
Yani bütün bize yutturulmaya çalışılan faiz safsatasını çöp yapıyor bu ayete.
Aynen.
Sadece tek bir satır, hatta yarım satır yani. Bununla alakalı binlerce, on binlerce sayfa makaleler, şunlar bunlar, faiz şudur budur. Demek ki faiz, malı olan bir insanın da içinde olduğu bir olay yani.
Ya kim malı olmayan bir insana faizi borç verebilir? Geriye almayı garanti etmeden faiz borç verilebilir.
Hocam
mi?
Öyle masum hale getiriyorlar ki yani işte ihtiyacı var, yapacak hiçbir şeyi yok, hiçbir malı mülkü yok. Bunlara işte bankalar kredi veriyor, hayatlarını idame ettiriyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Öyle bir tablo çiziyorlar ki zannediyorsunuz ki ya bu faizcilerden Allah razı olsun.
Öyle diyeceğiz yani en sonunda. Aynen.
Ha, ama Allah-u Teala bütün bunları çöp hale getiriyor. Yani. Çöp hale. Öyle bir şey yok. Faizin içerisinde olan insanların da malları var yani.
Peki ne diyorlar peki bunlar? Diyorlar ki işte bir ekmek alacak parası olmayana faizi borç verirler.
Evet, aynen öyle diyorlar.
Ne diyorlar tam olarak?
Yani şöyle riba denilen şey ile faiz bugünkü bankacılık sisteminin ya da bugünkü finans sisteminin üzerine kurulu olduğu faiz sistemi tamamen farklı şeylerdir diyorlar. Riba o gün şartlarında hiçbir yiyecek ekmeği dahi olmayacak kadar muhtaç fakir bir insanın bir tefeciden borç alması ve o tefecinin de bu borcun ödenmediği durumlarda tamamen koşulsuz, vahşi bir şekilde tabirde aynen böyle kendi belirledikleri şartlarla ondan bu parayı iki katına, üç katına çıkarması, farklı taleplerde bulunması ribadır. Halbuki
tamam,
bugün
şimdi adamın ekmek alacak parası yoksa
adam ona nasıl borç verir?
Nasıl borç verir? Nasıl bu borcu artırır?
Böyle evet, bir gerizekalı yani, tefeci dünyada var mı acaba?
Hakikaten yani
hiçbir şey olmayan adama tefeci para veriyor.
Evet ya böyle bir şeye gerçekten inanıyorlar ve bu hocam yani o kadar şey ki şimdi biz burada sizin yaptığınız faizle ilgili dersler, konuşmalar bizim şeyde YouTube sayfamızda, Instagram hesabımızda vakfımızın çok sayıda var. Her birinin altına yazılan şey sadece şu faiz kelimesi bizim buradaki iktisat, ekonomi, İslam ekonomisi, iktisadı vesaire dediğimiz her satırın altına, videonun altına riba farklı şeydir. Siz bilmiyorsunuz. İşte faizle hiç alakası yoktur. Faiz de Arapça olmasına rağmen o zaman Kur'an'da niye hiç geçmiyor? Vesaire falan gibi böyle bir takım şeyler söylüyor. Bunları yazan kişilerin de bu yazdıklarının orijinal Arapçasını bile okuyabilme şeyleri olmadığı belli ama öyle insanlardan bunları duyuyorlar ki işte akademik unvanları saymakla bitmeyecek kişilerden. Onlar da böyle süslü sözlerle hakikaten bunu anlatıyorlar. Ya hiçbir ekmek alamayacak parası olan o dönemde parası olmayan bu kadar düşmüş bir adama kim faiz verir? Şimdi kim borç verir ya? Bir de karşılığında iki katını alacak sonra ya. Önce bir ana paranı al da iki katını sonra alırsın.
Zaten Allah-u Teala çok... Ben şimdi mesela o zaman böyleymiş. İşte o zaman inen ayet.
Evet, o zamana inen ayet.
Aynen öyle. Ve Rum suresi 39.
Rum suresi, Rum suresi de Medine'de değil. Medine'de değil, Mekke'de inmiş. Ve enteresandır. Şeyden Bedir Savaşı'ndan 9 sene önce inmiş. Yani şeyde ne olur? Yani Resulullah Mekke'deki ilk yıllarında inmiş olan bir sure. Ne oluyor? Ama az önce söylediğim bir şeyi eksik bıraktım. Onu tamamlayayım sonra devam edelim.
Bu
herkesin tanıdığı büyük iş adamı bana ya hocam işte bu hep faizle şey yapıyorsunuz, faizli kredi almazsak işimizi nasıl yürütürüz dedim bak. Milletin büyük büyük iş adamı olarak gördükleri kişiler para babaların taşeronu değil mi deyince sustum. Şimdi dışarıdan insanlar bilmiyor işin gerçeğini. Allah'a çok şükür yani ben uzun yıllar yani 20 yıldan daha fazla ekonomi danışmanlığı yaptığım için işte bankada, sigortada, borsada ekonomi danışmanlığı yaptığım için bütün bunlar iş yüzünden biliyorum. Bir de Allah'a çok şükür 30 yıl kadar sürekli ekonomistlerle toplantılar yaptık. Hatta 10 yıl bizim vakfımızda her pazar günü haftalık toplantılar yaptık. Ekonomistlerle ve Türkiye'nin en tanınmış olan ekonomistleriyle toplantılar yaptık. Onların bana çok büyük faydası oldu. Ve burada öyle bir noktaya gelindi ki Allah'a şükür. Bugün mesela ister Türkiye ister başka bir ülke olsun onun ekonomisini düzeltmek kadar kolay bir şey yok. Kur'an-ı Kerim her şeyi ayrıntılı bir şekilde bütün çözümleri ortaya koymuş vaziyettedir. Şimdi sen dediğin noktaya gelelim. Ne diyorlar? Malı olmayan?
Evet hocam yani hiçbir malı olmayan. Hatta buraya not aldım aynen sözlerinden. Diyor ki o dönemde ribaya başvuran kişi karnını doyuramayan, geçim sıkıntısı çeken fakir kişi. Oysa bugün faizli borç alan herkesin fakir olduğunu söylemek mümkün değil.
Yani. Şimdi bunlar hayatta faizli borçla yüze gelmemişler.
Evet, tabii. Evet.
Hele bir gelin de bugün mesela Türkiye'de kredi kartları dolayısıyla artık insanlar öyle bir noktaya giriyorlar ki yani çok büyük bir borçlu kesim var. Vatandaş çok ciddi manada şeye borçlu, bankalara borçlu. Devlet borçlu. Ondan sonra efendim işte bu adamlar peki ne yaptı da bu şey yapıyorlar? Ya bu adamlar şeyle borçla tüm insanlığı esir yapmazlar mı?
Doğan
bugün işte Gazze'deki kişilere niye ses çıkaramıyorlar? Çünkü paraya hakim adamlar. Herkesin gırtlağını sıkmış vaziyetteler. İşte bizim Müslümanlar olarak buna en kısa sürede son vermemiz lazım. Bundan daha kolay bir şey yoktur. Bundan daha kolay bir şey yoktur. Yani şimdi şey ülkeler bazında anlatmak istemiyorum da onu şöyle geçelim çünkü rahatsız ediyorlar adamları. Şimdi mesela ne demiş Allah burada? Ve ma ateytu ben liyer ve fi envalinnas. İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz borçlar fela yer bu indallah Allah katında artmaz. Yani sizin o borç verdiğiniz kişinin ekonomik şeyde sistemde bir şey olmaz. Gelir olmaz. Yani faizi borç verdiğiniz zaman olmaz. O çünkü öyle bir şeydir ki o bir sarmal gibi. Yani yukarıdan bir mesela dağın tepesinde kışın bir kar topu bırakırsınız aşağı indiği zaman
çığ haline
gelir ve batırır her tarafı. Aynen onun gibidir. Yuvarlandıkça büyür. Dolayısıyla bak ne diyor? İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz. Ama ve ma ateytum min zekatin verdiğiniz zekat. Peki zekat verdim. Az önce de konuştuk. Şimdi senin ihtiyacın var. Ben de zekat verecek durumdayım. Mesela 1 milyon liram var. Sana 500 bin lirasını zekat olarak verdim. Benim param kaça düşer? 500'e. Fevlâike humul mutaifun. Onlar kat kat artıran kişilerdir. Nasıl oluyor bu iş? Ya çünkü aynen işte o kan dolaşımı engellendiği zaman vücutta kan dolaşmaya başlayınca bütün vücut harekete geçer. Bütün hücreler harekete geçer. Ve onların üretimi diğer bütün hücreleri diriltir. Şimdi dolayısıyla piyasaya bir para girdiği zaman yani fakir kesime ve zenginlerden mesela bugün kapitalist sistemde vergi fakirden alınır, zengine verilir. Kapitalist sistem tamamen zenginlere hizmet eden bir sistemdir. Fakirden alınır, zengine verilir. Ama İslam'da zenginden fakire verilir. Fakire verdiğin zaman o kişi hemen onu tüketir. Mesela diyelim karnı aç, elbisesi yok. Gider hemen yiyecek alır, elbise alır. O yiyeceği üreten kişi de hemen üretim, yeni üretimler için faaliyete geçer. Elbise üreten kişi şu yapar. İşte o ona para dolaşır. Yani şöyle düşünelim. Farz edelim ki şimdi Fatih Hoca'nın birisine 100 lira borcu var. Sen de bana 100 lira borcun var. Ben ona o borcun ödemesi için 100 lirayı karşılıksız olarak ona verdim. O yanındakine verdi. Onun da borcu var. O verdi. Burada 1000 kişi olsa, 1000. kişi de sana 100 lira borçlu olsa, sana borcunu verir, sen de bana verirsin. 1000 çarpı, 100 çarpı 1000, kısa sürede 100 bin liralık iş görür. Aynen damarlarda dolaşıp şey yapması gibi. Ve bu piyasada müthiş bir canlanma olur ama bankalar faizli kredi, artık şimdi bu dijital sistem girdikten sonra zaten çok anormal bir şekle girdi. Faizli kredi ödeyebilmek için milletin paralarını toplamak zorundalar. Topladığı zaman damardan kan çekiliyor. Damarlar çalışamıyor, daralma meydana geliyor. İnsanlar büyük bir sıkıntıya giriyorlar. İşte bak burada ne diyor? İnsanların malları içinde artsın diye hiçbir banka alacağını garanti almadan borç vermez. Alacağını garanti altına alır, ondan sonra borç verir. Allah katında artmaz ne demek? Allah'ın koyduğu sistemde artmaz. Bu kişinin şeyi artar ama piyasa daralır. Piyasada çok büyük sıkıntılar meydana gelir. Ama zekat verdiğiniz ve ma'teytüm min zekatin türidûne veçallâ. Allah rızası için zekat veriyorsun. O da çok önemli. Yani sen birisine yardım yaptığı zaman bak ha ben falanca zaman şunu yapmıştım demeyeceksin. Verdin mi? Ben sevabını Allah'tan bekliyorum. Sen rahat ol. Rahat ol dendiği zaman huzur içerisine girersin. Kendini rahatlarsın. Bir başkasına bir teşekkür borcun bile yok. Ya Rabbi sana şükür dersin. Senin kişiliğinde bir zedelenme olmaz. Ondan sonra da sen rahatlıkla piyasaya girersin, çalışırsın, üretirsin, şunu yaparsın, bunu yaparsın.
Mud'if diyor Allah-u Teala.
Mud'if kat kat elde edilir tabii. Kat kat elde edilir. Bak mesela şey de işte az önce söyledim burada her hafta ekonomi toplantısı yapardık. Bu şey bir gün şeyden Bursa'dan bir ekonomist geldi, profesördü. O daha sonra Merkez Bankası'nda da çok önemli noktalara geldi. Şeyde bu Bakara suresinde evet 261. ayet. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki mallarını Allah yolunda harcayanların örneği bir buğday tanesini toprağa atan kişi gibidir diyor. O 7 başak bitirir. Her başağında 100 tane bulunur. Ne olur? 1'e 700 elde etmiş oluyorsun. Yani kat kat artırır diye okuduk ya az önce Rum suresinin 39. ayetinde. 1'e 700. Allah diyor gereğini yapan için daha da fazlasını da verir. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Yani Allah bilmeden konuşmaz, haşa. Şimdi bu ayet okuduğum zaman o rahmetli oldu, adı aklıma gelmedi, neyse. Çok tanınmış, ben de çok iyi tanıdığım birisiydi ama ben de isim hafızası çok zayıftır. Şimdi burada hemen kalktı. Bu ne biçim bir ayet dedi ya. Ben dedim ne diyor bu adam ya. Şaşırdım yani. Yahu dedi ben bu ayeti bilseydim kesinlikle Nobel ödülü alırdım dedi. Demek kalktı. İşte bu şeyle işte ekonometriye göre bir hesaplar yaptı. Bu dedi çarpan etkisi derler buna ekonomide dedi. Yaptı hakikaten 700 rakamını çıkardı. Fakat dedi ne muhteşem bir şey ya. Ne muhteşem bir şey. Yani bu çarpan etkisi ne oluyor? Siz parayı gidiyorsunuz siz işte birisinden ekmek alıyorsunuz birkaç tane. O ekmek alan işçisine veriyor. İşçi gidiyor alışveriş yapıyor. O alışveriş yapan kişi bir defa o parayla başka bir şey yapıyor. Ondan bakıyorsunuz ki akşama kadar belki 700 kişi, 1000 kişi o paradan istifade etmiş. Ama banka aldığı zaman, kredi borcu verdiği zaman piyasada bu dolaşım olmuyor. Yani para kanda dolaşır gibi dolaşmıyor. Bir yerde yığılmış gibi oluyor. Orada bir problem çıkarıyor. Onun için yani bu şeyler, yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şekilde hareket etmek mecburiyetindeyiz. Ama siz bir şey söylemiştiniz. Yani bu bugün çıkıyorlar, insanların kafalarını bozuyorlar. Şeyde de öyle. Yani Allah'ın dinine uymak yerine dini kendilerine uyduranlar mutlaka oyun oynarlar. Yani ayetlerle oynarlar ve yeni yeni bir dinler icat ederler. Mesela şu mezhepler, mezheplerin faiz anlayışı, yani hiçbir şekilde ne faiz tanımına uyar, ne efendim, ekonomiye uyar, hiçbir şeye uymaz. Onun için hiçbir ayeti almamışlardır. Ayetten aldıkları kısım Bakara 275. ayeti ve ahallallahu el beye ve harrame riba. Allah alım satmayı helal, faizi haram kılmıştır. O kadar. O kısmı alırlar. Oradan da hiçbir, sadece öyle bir şey olarak, süs olarak oraya koyarlar. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın altın malıyla ilgili, yani siz bu işte altın, gümüş, arpa, buğday, hurma, tuz, bunlar temel mallar. Yani bunların alım satımlarına, şunlara şuna dikkat edin. Yoksa faiziye gireye girmenizden korkuyorum. Yani siz onu faize bir alet olarak kullanabilirsiniz diyor. Mesela Osmanlılar'da Ebu Suud'la başlayan bir şey vardır. Yani Ebu Suud Osmanlı'yı batıran kişidir. Sultan Süleyman Osmanlı'nın bitişinin başlangıcıdır yani. Şöyle bir şey yapıyorlardı o zaman. Yani kendi kafalarına göre uyduruyorlar. Muhammed Aleyhisselam işte şey, o yani hadise de uymazlar bunlar, ayete de uymazlar. Mesela şimdi senin borç paraya ihtiyacın para vakıfları kurmuşlar. İşte bu kitapta onun Ebu Suud'un şeyi de vardır, bu ticaret ve faiz kitabında. Bunu arzu edenler sitemizden de indirebilirler. Şimdi diyor ki işte para vakıfları kurmuş ki o para vakıflarının belgeleri de benim yıllarca oturduğum odamdaydı. Yani Osmanlı arşivi, yani Osmanlı mahkeme arşivinde. Onlar da çok en çok yakından bildiğim bir olay. Yani uzaktan duyduğum şey değil. Ve şeylerin mahkeme arşivi olduğu için padişahların sık sık yayınladığı şeyleri de, emirleri de bizzat ana kaynaktan görüyordum. Şimdi senin diyelim şeye ihtiyacın var. Paraya mesela 100 altın borcu ihtiyacın var. Geliyorsun. Benden 100 altın borç istiyorsun. Ben de işte tamam veririm diyorum ama kaç liraya karşılık olacak? Padişah şey yayınlamış. Emirname yayınlamış. Onu 11,5'tan fazla olmaya, yani altın üzerinden %15 faiz. Bazen de onu 12'den fazla olmaya, %12. Bu resmi olan. Bu hep şeyden sonra bu. Ebu Suud'dan sonra, ondan önce böyle bir şey yok. Fetvasını o verim. Zaten bu konuda kitabı da var. Şimdi geliyorsun buraya. Diyorum ki ben sana, tamam. 100 altın borç mu istiyorsun? Padişahın da beyannamesi var. Onu 12'den fazla olmaya diyor. Peki ben bunu sana, bu kitabı sana 120 altına sattım diyorum. Bedelini ne zaman ödeyeceksin? Bir sene sonra ödeyeceksin. Bir sene sonra 120 altını alıyorsun. Şey getiriyor, teminatını veriyorsun. Kefillerini getiriyorsun. İmzalanıyor, borçlanıyorsun. Bu kitabı alıyorsun. Ondan sonra bu kitabı şeye satıyorsun. 100 altına geri satıyorsun. Ben de sana 100 altın veriyorum. Buradan 100 altınla çıkıp gidiyorsun. Bu kitap geri geldi. Borcun 126. Bu şekilde banka da kurdular 19. asırda Osmanlılar. gidip millet o şekilde kredi alıyordu. Efendim bu faiz değilmiş. İşte Muhammed Aleyhisselam o altın malla ilgili hadisinde diyor ki sizin faize girmenizden korkuyorum diyor. Bu altın altına değiştirirken peşin değiştirin diyor. Gümüşü gümüşle değiştirirken peşin değiştirin. Çünkü altın gümüş o zamanın parası. Buğday, hurma, buğday, arpa, hurma, tuz da o zaman yani temel gıda maddeleri. Bugün de bunlar temel gıda maddelerinden sayılır. Korkuyorum diyor ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bak ne diyor Bakara suresinin 278'de diyor ki ey müminler diyor Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının, faizden artan kısmı bırakın. Yani faiz alacaklarınızdan vazgeçin. Eğer gerçekten müminseniz bunu yapın diyor. Yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaş içinde olduğunuzu bilin. Bugün ben müminim diyenler Allah ve Resulü ile savaş içinde. Yani İslam alemi, yani hani az önce de söyledim. Ya bu İslam aleminin en tepe alimleriyle yıllarca beraber olduk. Yani bakıyorsunuz onlar yöneticilerin ağzına bakıyorlar. Ne istiyorlarsa tamam efendim olsun. Zenginlerin şey yapıyor. Onlar razı olsun yeter. Allah'ın rızası nasıl olsa tevbe ederiz, kurtuluruz diyorlar. Hiç Allah onların emrinde, haşa kendileri Allah'ın emrinde değil de. Şimdi tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir diyor. Peki ana mal, sen şu kitabı piyasadan bir yerden satın alsan ana mal diye bir şey olur mu burada?
Yok.
Ama ben sana 100 lira borç veririm, 110 lira alacağım dersem ana mal ne olur?
100 lira
olur. O 100 lira olur. Yani verdiğin ana mal sen sadece ne olacak? Ana mallarınızı alacaksınız. Onlar da sizin hakkınız. Peki? Ama bunu ne yapacaksınız? Haksızlık etmeyecek ve haksıza uğramayacak şekilde. Şimdi bu Allah'ın kitabı olduğu için kıyamete kadar geçerli. Mesela bugün enflasyonla işte para değeri ciddi manada azalıyor. Mesela şimdi 1.000 lira borç veriyorsun. 6 ay sonra bu 1.000 liranın değeri düşüyor. Kayboluyor. Hatta 1926'da 1 lira bir altındı. Bir Osmanlı altınıydı. Şimdi bir Osmanlı altınının değeri bir de 6 sıfırda koyarsanız o silinen milyarları geçer. O zamanki bir o zaman peki birisine 10 lira borcum var da bugün 10 lira versem haklılık olmuş olacak. Onun için işte Allah-u Teala öyle bir bu Allah'ın kitabı olduğu için haksızlık etmeyeceksiniz, haksızlığa da uğramayacaksınız. Enflasyon da olur, bazen deflasyon da olabilir. Para aşırı değer kazanmış da olabilir ekonominin durumuna ve şartlara göre. O zaman demek ki faiz ne oluyor? Borçtan elde edilen gelir oluyor. Zaten Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi var. Faiz sadece alışverişte olur. Pardon, borçta olur. Faiz sadece vadeli borçta olur diyor. Yani bugün yeryüzünde borçtan elde edilen gelire faiz demeyen bir insan var mı? Mesela dağda bir çobana gitsen dese ki ya biraz para ihtiyacım var. Ben sana peki 100 lira vereyim ama sen bana daha sonra 110 lira verirsin. He? Faiz mi istiyorsun benden demez mi? Bakın faiz doğal olarak yasak olduğu için bak Allah'ın yasakları evrenseldir. Bugün bankalar faizli işlem yapar. Ve maalesef bugün sen bir kişi olarak 5 lira şey yapsan, üretsen 12 yıl kadar hapis cezası verirler. Bankalar trilyonları üretir, olmayan paraları. Ve onları faizi borç verir. İşte az önce Fatih Hoca söyledi, 14 trilyon değil mi şu anda kredi hacmi? 14 trilyon olmayan parayı, yani o öbürü hiç olmasa bir kağıt veriyor sana. O da yokken üretiyor. Üretmekle kalmıyor. Bundan da bir de %50 faize veriyor ortalama. Seneye de 7 trilyon alacak. Ya kardeşim, devletin bütün bütçesi zaten 11 trilyon. Ne olacak?
Bırakın ceza almayı, arkalarında devlet oluyor bunların. Devletin gücünü de hukukta kullanıyorlar.
Tabii kullanıyorlar.
Ödemeyen adama.
Devlet hukuken bunlara da müsaade ediyor. Evet. Nasıl oluyor kardeşim bu? İki kişi birbiriyle faizli işlem yapsa, mesela aramızda bir faizli işlem yapsak ve bunu da birileri bilse, derhal bizi cezalandırırlar. Evet. Çok ağır bir cezaya çarptırırlar. Ne oluyor insanlar yaptığı zaman şey yapıyor da? Bu ne demektir? Bu evrensel bir yasaktır. İnsanların doğal yapısına ters bir şeydir. Allah'ın koyduğu sistemi bozuyor. Onun için Allah ve Resulü'yle savaş diyor Allah-u Teala, evet, buna. Evet. Allah'ın koyduğu sistemi ortadan kaldırıyor ya. Peki şimdi sen istersen mezhepler, yani şu anda böyle de bu ulema böyle de eskiden doğru mu yapıyorlardı? Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bu şeyler, yani bilhassa Abbasiler döneminde onlar da Yahudi bankerlere kendilerini teslim etmişlerdir. Osmanlıların şeye teslim olmaları gibi, bu Galata bankerlerine teslim olmaları gibi. Ve bundan tamamı da Yahudidir.
Evet, yani bizim geleneğimizde, yani ben mesela bu kitabı aldım. Sadece örnek olsun diye, herhangi bir değer atfettiğim için değil. İşte Merginhane'ye ait El Hidaye. Bu genelde Hanefi çevrelerde baş tacı edilen kitaplardan bir tanesidir. İhtisas merkezlerinde bu kitap okutulur. Medreselerde bu kitap fıkıhta üst seviye kitap olarak şey yapılır. Yani, ve bu kitap Türkçe'ye de çevrilmiştir. Bu kitaptaki faiz bölümünü bir okuyun. Okuyup ben bunu anladım diyen bir tane insan evladı varsa bir adım ileri gelsin. Yani. Anlaşılmaz. Çünkü tanım diye bir şey yoktur. Allah-u Teala biraz önce hocam okudu ayeti. Alışverişi helal, faizli işlemi haram kıldığına dair ayet olmasına rağmen, alışverişin bir parçası olarak onun altına bir alt bölüm olarak ele alınmış, tanım yapılmamış, Muhammed Aleyhisselam'ın sadece Allah'ın çerçevesini çizdiği faizin olmazsa olmazı bir koruma zinciri, bir koruma şeyi olarak söylediği sözleri sistemin merkezine getirilmiş. Ondan sonra işte bir sürü iftiralar atılmış, faiz anlaşılmadıydı da işte Muhammed Aleyhisselam bunu tam olarak anlatmadan vefat etti de dolayısıyla şöyle edin böyle edin gibisinden bir takım şeylerle, kafa karışıklıklarıyla iş oraya getirilmiş ki şimdi söyleyeceğim şey hakikaten bence çok önemli. Kur'an-ı Kerim'deki ekonominin asıl dinamik gücü, lokomotifi olan zekat ve sadaka, yani işte gerektiğinde karşılıksız ya da karşılıklı verilen infak, borç, karz, bütün bunlar bu adamların kurmuş olduğu sistemde arzi bir şey olmuş ve demişler ki en son şu aşamaya gelmişler. Ya normalde aslında faize göre bakarsak bir kimsenin bir başka kimseye borç vermemesi lazım. Çünkü bu faizdir. Ya Allah'ın meşru kıldığı, meşru kılmakla kalmayıp sürekli teşvik ettiği sistem bu adamların sistemine göre, yani bir başkasına verilen ödünç para esasında diyorlar ki bu faizli işlemdir. Öyle bir sistem kuruyorlar ki Allah'ın helal kıldığı şeyler de haram oluyor. Haram kıldıkları helal oluyor. Dolayısıyla anlaşılmazlığa mahkum olan bir sistem haline konulmuş. Şimdi geçmiştekiler öyle de günümüzde bundan şikayet eden, yani bu adamların yazdığı kitaplardan ve sistemden şikayet edenlerin bunlardan farkı var mı? Zerre farkı yok. Bir kere en büyük sıkıntı işte hep her konuda olduğu gibi Allah'a kimsenin güvendiği falan yok. Yani şöyle, yani sadece şey olarak bir benzetme olarak kullanmak istiyorum. Bu insanlar günümüzde işte çıkıp Allah'ın kitabı şöyledir, böyledir, İslam böyledir diye konuşanların aslında ister akademisyen olsun, ister şu, ister bu fark etmez. Adamların kafasındaki Allah tahayyülü bir kere yanlış. Bu adamlar Allah'ı iyi niyetli ama gelişmeleri öngöremeyen bir molla gibi kafalarında tahayyül ediyorlar. Yani evet, iyi niyetli Allah ama iyi insanlar olmamızı istiyor ama bugün geldiğimiz nokta öyle ki Allah'ın söylediği şeylerle falan bu iş olmaz. Onun için kimsenin faiz nedir, tanımı nedir, bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'e falan baktığı yok. Sadece kafalarındaki hayaller, kurgulardan hareketle bir takım şeyler söylüyorlar. Mesela biz burada hep bu şeyle alakalı, mirasla alakalı şeyi atıfta bulunuyorduk. İşte diyorlar ya, bugün kadın ve erkek arasında mirasta fark olmamalı. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda fark var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde kadınlara zaten mirastan pay verilmiyordu. Allah-u Teala ya hiç olmazsa yarısını verin de daha sonra bunu eşitlersiniz dedi. Şimdi bu bir kurgu, bu bir yalan, bu bir iftira. Niye? Çünkü aynı kitaba, aynı Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda kadın ve erkek olan anne babanın eşit aldığı durumlar var. Kız ve erkek kardeşlerin mirastan eşit aldığı durumlar var. Çöktü işte. Senin söylediğin kurgu, bu hayal çöp oldu şimdi. Burada da efendim neymiş? Riba denilen şey Mekke ve etrafındaki işte insanların, tefecilerin, işte ekmek parası bile bulamayan garibanları ezmek için kullandıkları bir sistemin adıymış. Oysa bugün ekonominin olmazsa olmuyor. Ya kim dedi sana Mekke'de, yani o dönemde açılan bir bankanın kayıtlarına falan mı ulaştın? Ne yaptın? Kim söyledi sana bunu? Hayali bir şey. Sonra en fazla yapılan şeylerden bir tanesi. Yine burada sürekli altını çiziyoruz. Hüküme varırken benzerliklere değil, farklılıklara odaklanmak gerekir. Farklılıklara. Şimdi maymunla insan arasında binlerce, on binlerce, yüz binlerce benzerlik kurabilirsiniz. O zaman ne diyeceğiz bu benzerlik? Ya 3-5 tane fark var ama milyonlarca benzerlik var. Bundan hareketle insanla hayvan aynı şey midir diyeceğiz? Bu şıra da üzümden yapıldı, şarap da üzümden yapıldı. İkisi de aynı şey mi diyeceğiz? Kadınla erkek arasında milyonlarca benzerlik var. 3-5 tane belki fark var. Ne yapacağız şimdi? Kadınla erkek aynı şey mi? Cinsiyet farkı diye bir şey, bunların hiçbir ehemmiyeti yok mu diyeceğiz? Şimdi adam alışverişe bakıyor. Ya alışveriş işte parayla kitabın değişiminde. Tamam, ben de parayla parayı değiştiriyorum, aynı şey diyor. Ya bu kadar basit, bu kadar çarpık bir zihniyet olabilir mi? Kiralama diyoruz. Paranın kiralanması. Ya kira dediğin şeyi alışverişten ve diğer işlemlerden farklı kılan bir tane şey vardır. O onu bütün diğer akitlerden farklı kılar. Bu tüketemeyeceğin, sadece kullanarak istifade edeceğin şeyin zamansal değeridir. Ya parada, parayı sen tüketmek zorundasın. İkisi arasında bakın bir fark var. Bundan sonra milyonlarca benzerlik olsa, alışveriş ile faiz ile icare, kira aynı şey olabilir mi? Ya bunlar şeytani şeyler. Yani şey.
Ben sana bir şey sorayım. Bak, güzel bir noktaya geldin. Şimdi hep bunu söylüyor. Alım satım neyse, alım satımla faiz aynı şeyler. İşte ben peşin değeri 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 lira sattığım zaman nasıl olabiliyorsa, 10 lirayı bir ay vadeli 11 lira verdiğim zaman da olur. Peki alışverişle faiz aynıysa neden bugün bankaların alışveriş yapması yasak?
Yasak. Niye? Aynen öyle. Neden?
Peki neden alışveriş yapanların faizli, yani birbirlerine faiz borç vermeleri yasak?
Niye yasak? Evet.
Niye evrensel yasak?
Evet. Madem aynı, evet. O da bir akitse niye diğerleri yapamıyor
o akit? Niye öyle?
Evet.
Neden bir yerde faizi kurmak için illa da devletin izni gerekiyor?
Ya işte hocam, bence bunun cevabını Allah-u Teala veriyor ki o ayeti de hep tahrif ediyorlar. O ayetin cevabı, o ayetin şeyi Bakara suresinin 275. ayet. اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الْرِبَى لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Şöyle bunu tanımlıyorlar. İşte bu dünyada faizli işlem yapanlar ötede mezardan ahiret günü kalktıklarında şeytanın çarptığı adam gibi kalkacak. Şeytanın çarptığı bir adamı sanki dünyada gören var da böyle bir şey. Benim anlamı. Ya bu işte bu dünyada bu adamların kafalarının şeytan tarafından nasıl paramparça edildiğini gösteriyor. Bir insan kadınla erkek arasındaki benzerlikleri yoğunlaşıp kadın ile erkek aynı şeydir dediğinde ne kadar saçma sapan bir şey söylüyorsa, bu adamlar alışveriş ile faiz aynı şeydir, kiralama ile faiz aynı şeydir diyememeleri gerekir normalde, aklı başında bir insan. Ama bunu akademik dergilerde yazıyorlar. Bugün herhangi bir faiz tanımı ile alakalı bir makaleleri taratın, tanımların birçoğu paranın kiralama değeridir diyecek faize. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kira akdi dediğin şey, senin tüketemeyeceğin, sadece kullanarak istifade edeceğin şeyin zamansal karşılığıdır. Parada öyle bir şey mi?
Tüketmeden paradan
yararlanabilir misin? Böyle bir şey mümkün mü? Bu kadınla erkek aynı şey demek kadar aptalca bir şeydir. Ama bunu akademik olarak, ilmi olarak insanlara yutturmaya çalışıyorlar.
Bak şimdi bak, akademik olarak diyorsun. Bugün maalesef akademi de bu para babalarının kontrolü altındadır. Ve bunların kendi sistemlerini bozacak kısımları öğretmezler onlara. Mesela bu kaydı para diyoruz. Hiç olmayan paradan para üretme olayları. İşte burada 10 yıl boyunca şey yaptık, bu sahada en iyi ilim adamlardan birisi sürekli geliyor. Yani şeyle ekonomi konusunda böyle şeyler daha çok olayın mantıklı tarafı, felsefi tarafı üzerinde çalışan kişi ve tanınmış bir insan, uluslararası bir tanınmışlığı var. Bu kaydı para üretimi falan, bunu anlatıyorum. Anlattık. Hepsi dinli. Ben zannediyorum bunlar hepsi anlıyorlar bunu. Lan uzunca bir yıllar sonra bu adam burada, aa hocam böyle şey mi olur, oo nasıl oldu deyince ben şok oldum. Ya olmayan para üretilir mi? Ya kardeşim sen bunu bilmiyor musun? Olmayan parayı ürettiği için İngiltere dünya hakimiyeti kavuştu. Sonra bunun olmayan paradan şey yaptıkları görülünce Amerika doları devreye girdi. Sonra da Amerika dolarının da bir arkasında altın bir şey olmadığı görülünce bu defa Nixon zamanında tamam dediler. Şimdi de yani hayallerin peşindeler, olmayan, hiçbir değeri olmayan şeyi para diye yutturuyorlar. Ve insanlar bunların emirleri altındalar. Yahu yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. Allah'ın kurduğu sistemde eğer başarılı olmak istiyorsanız Allah'ın emirlerine uyun ya. Ama mesela diyorsun akademik şu bu. Ne akademik ya? Ne akademik dediği nedir? Ya bakın ben Kur'an'a göre talak diye bir şey yazdım, makale yazdım. Akademik bir dergiye yayınlaması için gönderdim. Hepinizin tanıyacağı iki kişi şey yaptılar. Efendim ayetlerin olduğu bir makale, içinde ayet olan bir makale. Bu bir bilimsel bir çalışma değil. Bu ancak bir mesleki dergide yayınlanır. Ulan makalenin adı Kur'an'a göre talak ya. Ayet olmadığı zaman böyle bir şey olur mu? Ben de ondan sonra bir daha da makale yazmadım. Basit'e İngiltere'nin çok önemli üniversitelerinden bir öğretim üyesi buraya gelmişti. Diyor ki işte o zaman da çok önemli bir mesele vardı. Ben de bu konuda bir makale yazarım ama dedi. Onların hesaplarına gelmediği için kesinlikle yayınlamazlar. Çünkü bu dergilerin arkasında da bir para desteği var. Ve bunlar arkadan yönetiliyorlar. Onun için bilimsel falan filan dediklerimizin birçoğu maalesef bilimsel değil. Yani bunları da bilelim mi? Yani biz artık bu sömürü düzenini A'dan Z'ye şey yapmamız lazım. Ortaya koymamız lazım.
Evet. Yani bu genelde biraz önce Erdem Bey'in söylediğine zaman bu konuları konuşsak, namaz konusunu, başörtüsü konusunu, faiz konusunu konuşsak böyle bir altta sürekli bu kurgular hatırlatılıyor. Bu faizle alakalı da böyle, riba farklı bir şeymiş, faiz farklı bir şeymiş. Ondan sonra efendim aynı şey değilmiş. Bugünkü bankalara böyle aklama, bunların tamamı şeytanın beyinlerini harap ettiği, kanser haline getirdikleri insanların bu şeyleri, sayıklamaları. Kur'an-ı Kerim'e bakarlarsa faizin tanımının en sade, en güzel şeklini orada görürler. İnsanlık tarihi boyunca bütün faiz ilişkisinin, faiz işleminin borç ilişkisinden kaynaklanan bir işlem olduğunu, bir akit olduğunu en saf, en temiz, en anlaşılır tarzda Allah'ın anlattığını görürler. Sadece yapmaları gereken tek şey Allah'ın kitabına güvenmeleri. Bütün kainatı yaratan yüce yaratıcının ekonomiyi bilmemesi, faizi bilmemesi tahayyül edilebilir mi? Bu güven meselesi, güven. Önce Allah'ın kitabına güvenecekler, meselelerin çözümünü Allah'ın kitabında bulabileceklerine iman edecekler. Ondan sonra da Allah'ın diniyle alakalı, kitabıyla alakalı konuşmaya başlasınlar. Allah'ın kitabından bir haberler, Bunlara desen ki Allah'ın kitabında faizle alakalı tanım var mı? Yok. Tabii yok. Okumazsan yok. Yani borçtan elde edilen gelire ve borç işlemi fazlalık alınabilsin diye yapılan borç ilişkisini Allah Teala faiz diyor. Bu tanımı yapıyor. Sonra bu faizi alan ve veren arasındaki insanların mal sahibi olduklarını söylüyor. Ana maldan bahsediyor. Bütün bunlar faizin ana umdelerini, ana unsurlarını anlatıyor ve dünyada hiçbir kitapta bu kadar sade ve temiz bir tanım bulamazsınız. Bunu ancak Allah yapabilirdi, o yapmış. Dolayısıyla faizin ne olduğunu öğrenmek isteyen insanlar bu tür kitaplara ya da işte şimdikilerin videolarına, şunlara bunlara değil, Allah'ın kitabına baksınlar. Yani bu tür kitaplara bakarsanız, bakın ben size faizle alakalı nasıl savrulduğumuzu da göstereyim. Mesela sadece Hanefi mezhebi. Şu kitaba bakın. Şu kitapta Hanefi mezhebi faizi sistemini kurmuş ve bu sisteme göre bakın ben size 3 madde okuyacağım. Sistemin ne kadar çarpık olduğunu göstermek için. Bu sisteme göre hareket ederseniz ne ile işlem görürse görsün aynı cins malın değişiminin peşin olma şartı karzı faiz kapsamına sokmaktadır. Yani şu kitaptaki faiz sistemine göre bir kişi bir kişiye borç ve Allah rızası için borç veremez. Faiz oluyor. E ne olacak ama Kur'an-ı Kerim bunu teşvik ediyor. Diyorlar ki aslında faiz ama istihsanen caiz diyeceğiz. Ya Allah'ın helal kıldığını önce haram kılıyor. Ondan sonra da lütfedip diyor ki tamam neyse bunu yapın diyor. İki, bakın iki. Vezin ve keyl ile satılmayan malların değişiminde peşin olma şartının dışında bir şart aranmıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 100 birim kağıt para 150 birime değiştirilebilir. Şuradaki sisteme göre.
Vezin, keyl ne demek?
Bu ölçü birimleri bunlar. Bak,
tartılan mesela evet. Altın ve gümüş tartı ile işlem evet. Görür. Evet. Buğday, arpa, hurma ve tuz da ölçekle işlem görür. Tartıyla ve ölçekle işlem görmüyorsa bir şey, o zaman peşin olmak şartıyla fazlasıyla değiştirilebilir. Işte. Peki şimdi mesela bu, şimdi şurada bir para var. Bu para mesela ben sana şimdi versem kaç gram para istiyorsun mu diyeceğim. Ya da kaç şey litre para istiyorsun diyeceğim. Hiç ikisi de yok. E peki tamam Türk lirasını Türk lirası. Ben şimdi bunlara göre sana şey yaparım 100 bin lira borç veririm. E bir ay vadeli sen o 100 bin lirayı bana peşin 50 bin liraya satarsın. Yani ya da sistemimi ona göre kurarım. İşte bir banka var ki adam geliyor ben bankadan borç istiyorum diyor. Şurada işlemler yapılıyor. 100 bin lira borçlandırılıyor. Sonra o 100 bin lirayı adam 50 bin liraya karşılığında satıyor. 50 bin lirayla gidiyor. Cebinde 50 bin lira var. Borcu 100 bin lira. Bunlara göre hiçbir sakınca yok. Zaten hani Şafii, Maliki ve Hanbelilere gidersen oho onlar da altın ve gümüşün dışında ikiler para para değildir. Gerçi İmam Malik o görüşte değil. Yani onu da şey yapmak lazım. Yani bunlara sonradan sokuşturulduğu kesin yani bu mezheplere.
Evet, mesela bir başka bu sistemin göre vezin ve keyl ile satılan farklı cins malların değişiminde peşin olma şartına göre şartı öyle kurmuş yani sistemini.
Ölçekli işlem gören mallar.
Gram altınla vadeli demir alamıyorsun mesela. Ama diyorlar ki ya altın ve gümüş para gibi de kullanıldığı için biz onu istisna edelim. İyi de sistemini zaten altın ve gümüşten kurdun şimdi onu istisna ediyorsun. Bakıyor ki tıkanıyor. Ya altın ve gümüş para içinde kullanılacağı için biz onu vadeli olarak alışverişini şey yap. İyi de sen bütün sistemini altın ve gümüşün geçtiği rivayet üzerinden kurdun biraz önce. Şimdi ana umdeyi istisna kabul ediyorsun, onu şey yok sayıyorsun. Dolayısıyla ne bunlarla iş olur ne bugünün işte dediğimiz o çevrelerin söylediği şeyle. Eğer faizle alakalı herhangi bir malumat edinmek istiyorsak Allah'ın kitabı bütün insanlığa faizin ne olduğunu en detaylı, en ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Allah'ın kitabına yönelmek, bütün bu konuları anlamak ve bu konuda bir bilinç sahibi olmak için yeterli.
Sen sonra şunu söyleyeyim. Bir işte Avrupa'da 2008 krizinde Almanya'ya davet edildim. İşte bu krizden çıkmanın bir yolu var mı diye. Zannedersem sistemimizde o şeyler yayınlanıyor herhalde, o konuşma. Evet hocam, bir zamanlar vardı ama şimdi bazen dış müdahalelerle kaldırılabiliyor. Bakın, onlara söylediğim ilk cümle şu oldu. Siz ekonomiden anlamazsınız. Nedir? Almanya anlamaz da kim anlar? Kur'an-ı Kerim'deki ekonomik sistemi onlara anlattım. Ya dedim, insanın ihtiyacı paraya ve şey, paraya değil, insanın ihtiyacı mal ve hizmetedir. Hanginiz tabağınıza para doğrayarak yediniz sabahleyin? Para sadece onun dolaşımını sağlar, o kadar. Ondan sonra sizde bilgi krizi var, ekonomik krizi yok dedim. Ve sonuna kadar dinlediler, yani hiç ağızlarını açamadılar, iki saat kadar sürdü. Sonra başkanları kalktı, dedi ki, biz biraz dersimize çalışalım, sana cevap veririz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ekonomik sistemi hayal etmeleri mümkün değil, mükemmellik açısından. Ondan sonra resmen işte yeni dünyanın ekonomik felsefi arka planı birlikte oluşturabilir miyiz diye bir şey yaptık, sözleşme de yaptık. Öyle bir teklifte bulundular ama işte bu dünyayı faiz yoluyla hakimiyetini alan insanlar hemen müdahale ediyor ve engelliyorlar. Dolayısıyla senin içinde söylediğin gibi gerçekten Kur'an-ı Kerim'de her şeye çözüm bulunur. Yepyeni bir sistem. Sadece şey değil, Müslümanlar için de, tüm dünya için hayal edilemez güzellikte, her açıdan mükemmel bir sistem oluşturulur. Evet, herhalde sonuna geldik. Peki, hadi Allah yardımcımız olsun. Allah rızasını ayırmasın. Cenab-ı Hak kitabına samimiyetle uyan, Allah'ı sorgulama diye bir şey olmayan, Allah'a tam teslim olan, kitabını doğru anlamaya çalışan ve tam teslim olan kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Biz insanlara doğru yolu gösteririz ama hiç kimseyi doğru yola getirme diye bir görevimiz yok. İsteyen gelir. Yardım almak isteyenlere de elimizden gelen yardımı yaparız. O yardım almak isteyen kişi Müslüman mı gayrimüslim mi bizi ilgilendirmez. Allah'ın kulu, gidip Allah'ın dinini onlara anlatırız. Allah cümlemizi rızasına ayırmasın. Allah hepimizi doğru yolda gidenlerden ve huzuruna da başarılı olarak çıkanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.